Ayrım 18.
Enzimin elektron kabuğundaki elektrik konumu birbirleriyle tepkimeye giren maddeyi etkileyerek gerek fiziksel gerekse kimyasal yönden maddeyi tepkimeye en elverişli duruma getirecek özelliklerle donatılmıştır. Bütün olaylar elektriksel süreçlerde ve elektrik yüklerinin değişmesinde karakteristik olan ışık hızıyla olup biterler. Burada söz konusu edilen moleküller düzleminin gözle görülmeyecek kadar küçük boyutları göz önünde tutulduğunda, bir enzim bir moleküle yapıştığında maddenin elektron kabuğundaki düzenin milyonda biri bir süre içinde değiştiğini varsayabiliriz. Tepkimeye taraf olan maddenin kabuğundaki elektrik düzeninin değişmesiyle, söz konusu madde doğa yasalarının sınırları içinde tepkimeye elverişlilik bakımından olabilecek en üst düzeyde hazırlık durumuna girer. Tepkimeye uygun öteki maddede yakınlarda bulunuyorsa, saniyenin birkaç binde biri kadar bir süre içinde tepkime bitmiş demektir. Tepkime sonunda ortaya çıkan yeni molekülün kabuğundaki elektriksel özellikler, olup bitenin en ilginç yönlerinden biridir bu. Bundan böyle enzim molekülünün kabuğundaki duruma uymazlar. Böyle olunca eski konumunu koruyan enzim kendisi hiç değişmeden, değişmiş molekülün kabuğundan kopar ve gerçek bir katalizör olarak aynı süreçleri bir başka maddede başlatabilecek konuma geri döner. İşte böylelikle enzimlerle hızlandırılmış tepkimeler, madde özemseme süreçlerinin yani hayatın dayandığı süreçlerin tümünün temelini oluştururlar. Kimyasal yapı taşlarından oluşmuş bir organizmanın bir yandan kendisiyle çevresi arasında, öte yandan da doğrudan kendi içinde kimyasal tepkimelerin büyük bir hızla ve aralıksız sürüp gitmesine karşın geçici, süreklilik konumunda kaldığı o çelişik durumun mümkün olmasını bu hızlandırılmış tepkiler sağlarlar. Canlı bir organizmanın söz gelimi bedenimizin nasıl çalıştığını anlamak istersek, genellikle onu oluşturan organ dediğimiz parçaların hem ayrı ayrı hem de bir arada gerçekleştirdikleri işlevleri araştırmamız gerekir. Akciğerin soluk alıp verme hareketleriyle içindeki kan gözeneklerini sürekli olarak nasıl havayla doldurduğunu, ince bağırsaktan karaciğere akan kanın burada kimyasal işlemden geçerek zararlı atık maddelerinden nasıl arındırıldığını saptayabiliriz. İncelemelerimizi sürdürerek bütün bu organların çalışma düzeninin ve aralarındaki uyumlu işbirliğinin beynin merkezden yönetmesiyle mümkün olduğunu kavrarız. Beyin elektriksel sinir uyarıları ve hormon adını verdiğimiz kimyasal aktarma maddeleri sayesinde bedenin gerek içine gerekse dışına dönük her işlevi kapalı bir bütün, bir sistem içinde bir araya getirir. Bu arayışlar ve bu alanda elde edilen bilgiler, tıp biliminin ve biyolojinin ilk adımlarını oluşturmuşlardır. Gel gelelim bu düzlemdeki araştırma sonuçlarının öyle ahım şahım buluşlar anlamına gelmediği de bellidir. Oksijen kendisini taşıyan kan aracılığıyla akciğere ulaşırken acaba temelde ne gibi mekanizmalar etkindiler? Karaciğerde gerçekte olup biten neydi? Atık maddelerin arıtımı somut olarak ne anlama geliyordu? Beyin nasıl çalışıyor? Sinir uyarılarını bedenin dört bir yanına nasıl yayıyordu ve bütün organların en üst düzleminde yer alan beynin bir kapalı sistem olan organizmanın bütün işlevlerini eşgüdüme sokmasında etkili olan buyruklar gerçekte beynin hangi odaklarından ne gibi mekanizmalar sonucunda türüyorlardı? Biyologlar bu ve benzeri soruların yanıtlarını ararlarken hücrenin gözle görülebilir düzleminin gerisindeki alana da ulaşmayı başardılar. Bütün organlar canlı dokulardan, yani ancak mikroskopla görülebilecek küçük hücre yapı taşlarının birleşmesinden oluşmuştu. Ama asıl önemli buluş, her organın bir başka organın hücreleriyle karıştırılamayacak, sadece o organa özgü, değişik karakterde hücrelerden oluştuğu gerçeğiydi. Küçük bir deney uzman kişiye, söz konusu hücrenin bir beyin hücresi mi, yoksa karaciğer ya da akciğer hücresi mi olduğunu göstermeye yetiyordu. İşte bu sonuncu buluş çok sevindirici bir bilgiyi de birlikte getiriyordu. Değişik organların hücrelerinin de değişik olmasının ve her organa özgü farklı bir dış görünüşün bulunmasının nedeni söz konusu organ hücrelerinin değişik işlevler yerine getirmeleriyle açıklanabilirdi. Hücrenin bulgulanmasıyla bilim, organizmanın görünen yüzünün gerilerindeki gizli bir düzleme, hücre alanına ulaşmış, bu düzlemdeki inceleme ve araştırmalar bize sadece bir organın hangi görevleri yerine getirdiğini anlama olanağı vermekle kalmamış, aynı zamanda bu görevlerin gerçekleşmesinde etkili mekanizmaları da gün ışığına çıkarmamızı sağlamıştı. Biyologların hayretten fal taşı gibi açılmış gözleri önünde yepyeni bir dünyanın kapılarının aralanmaya başladığını söyleyebiliriz. Biyologlar akciğer yüzeyindeki kılcal damarların oksijenle solunum havasının sürtünerek geçtiği ciğer yüzeyindeki ipince zara nasıl bağlandıklarını, adale hücrelerinin nasıl kasıldıklarını, bu hücrelerin binlercesinin kendilerine kadar uzana gelmiş bir sinir dalının getireceği uyarı ve buyruklarla kapanıp kısalmayı gerçekleştirebilmek için nasıl kusursuz bir paralel düzen içinde yan yana dizildiklerini gördüler. Karaciğer hücreleri bir araya gelerek gudde türünde hortumcuklar oluşturuyor, kan gözenekleri bu hücrelerin dış yüzeyinde besi maddelerini boşaltırlarken ortadaki kanal filtre edilmiş atık maddeyi ayırarak safra yollarına gönderiyor, buradan bağırsaklara ulaşan dışkı maddeleri bu yoldan vücudu terk ediyorlardı. Mikroskoplarıyla organların hücrelerine ulaşan bilim adamları, sinir hücrelerinin yarım metreyi bulan uzantılarını da ortaya çıkarmakta gecikmediler. Bu kollar vücudun her noktasına ulaşırlarken içlerinden elektrik sinyalleri geçiyor, bu sinyaller hücre yapıları öteki hücrelerden tamamen farklı beyin merkezi hücrelerinden yollanıyorlardı. Bu yeni boyutların ortaya çıkartılması bilim adamlarının hayat olayına tamamen değişik bir gözle bakmaya başlamalarına yol açtı. Daha önce çıplak gözle gördükleri insan, hayvan ve bitkilerin hayatı aslında çıplak gözle görünmeyen milyonlarca, milyarlarca hücrenin ortak faaliyetinden başka bir şey değildi. Bu hücreler belli bir iş bölümü içinde öylesine uzmanlaşmış ve sürekli üstlendikleri görevlerle öylesine sınırlanmışlardı ki artık hiçbirinde tek başına yaşama yeteneği diye bir şey kalmamıştı. Öyleyse hayatı anlamak için yapılması gereken şey belirli hücre öbeklerinin, türlerinin işlevlerini ve bu işlevi yerine getirirken birlikte etkili olmalarını sağlayan, onları eşgüdüm içine sokan mekanizmaları öğrenmekti. Yoksa çıplak gözle görülebilir alanda kalarak hayatı açıklamak olanaksızdı. Oysa döllenmiş tek bir yumurta hücresinden türeyip gelişerek tek bir organizmayı oluşturan ama aynı zamanda da o organizma sayesinde ortaya çıkıp varlıklarını sürdürebilen türlü çeşit hücrenin hangi etmenlerin etkisiyle ayrı ayrı işlevlerini gerçekleştirebildiklerini, dolayısıyla değişik amaçlara hizmet edebildiklerini, başka deyişle belli bir iş bölümünün gerektirdiği biçimde nasıl gelişebildiklerini bulmak demek, hayatın sırrını da ele geçirmek demekti. Hücrelerin birbirlerinden farklılaşmaları ve bir iş bölümü çerçevesi içinde değişik görevlerin üstesinden gelebilmeleri konusunda ortaya çıkan sorulardan oluşmuş bilinemeyen, bugüne kadar çözülmüş değildir. Ancak daha önce hücre düzleminde hayata ilişkin son bulguları da elde edeceklerine inanan bilim adamları, çok geçmeden hayatın sırrının henüz bu alanda da kendini ele vermeyeceğini kavradılar. Bir hücrenin incelenip çözümlenmesi, herhangi bir organın işlevinin karanmasından yeterli olsa bile gene de birçok soru açıkta kalıyordu. Öyle ya, hücrenin kendisi nasıl çalışıyordu? Üstüne düşen bütün o görevleri nasıl yerine getirebiliyor, hangi etmenler onun çeşitli işlevleri tutarlı, bir sistem içinde uyumlu bir bütün olarak yerine getirmesini sağlıyorlardı. Bunun üzerine bilim adamları ve biyologlar daha derinlere inmeleri gerektiğini anladılar. Gerçekten de bu ve benzeri sorulara yanıt bulmak istiyorlarsa, mikroskobun önlerinde açtığı yeni ufukların da ötesinde daha geri düzlemlere uzanmaları gerekiyordu. İşte bu gereklilik, bugün mikrobiyoloji ya da moleküller biyolojisi dediğimiz bilim kolunun da doğuşunu zorunlu kılmıştı. Araştırmacıların, hücrelerin varlığının ve işlevlerinin temelindeki etmenleri bulmayı umut ettikleri bu alt katman, moleküller boyutuydu. Sözcüğün gerçek anlamında hayat adına bilinen ne varsa, hücrenin çok altındaki bu düzlemde olup bitiyor olmalıydı. Bugün molekül düzleminin de ötesindeki bir boyuttan habersiz olduğumuza göre, hayatla ilintili bütün soruların bu alanda doyurucu ve en son biçimiyle ortaya koyup yanıtlanabileceğini varsayabiliriz. Moleküller düzlemindeki biyoloji henüz tam bir emekleme dönemindedir. Ama daha attığı ilk adımlar bile bize devrim sayılabilecek bilgiler ulaştırmaktadır. Bu ilk veriler bile biyoloji araştırmalarının moleküller alanına girdikleri andan başlayarak bir bakıma bütün hayat biçimlerinin temeli sayabileceğimiz bir boyuta da ulaştığını göstermektedirler. Çeşitli vesilelerle değindiğimiz genetik şifrenin, canlı bir organizmanın doğuşuyla birlikte gelen özelliklerinin ve inşa planının, gen adı verilen hücre çekirdeği içindeki belirli moleküllerde depolandığının bulunuşunun yanı sıra, enzimlerin etkime tarzları da bu düşüncemizi desteklemektedir. Bugün artık enzimlerin katalizör etkileriyle gerçekleşen tepkimelerin sırlarını bulmakla kalmıyoruz. Kimi durumlarda biyologlar bir enzimin nasıl kurulmuş olduğunu ve katalizörlük yeteneğini yapısındaki hangi özelliklere borçlu bulunduğunu da bilmektedirler. İşte bu olgulara biraz daha ayrıntılı yaklaşmamızda yarar vardır. Böylelikle hayatın kökenlerine ilişkin araştırmaların ulaştıkları en son çizgiyi öğrenmekle kalmayıp, dolaylı olarak bundan 4 milyar yıl önce hayatın doğuşu sırasında olup bitenler konusunda da kimi ipuçları elde edeceğiz. Sonuçta Bayan Dayhoff'un elektrik hesap makineleri yardımıyla soyları çoktan tükenmiş organizmaların madde özümseme süreçlerini incelemeyi nasıl başarabildiğini öğrenmekten de öteye, henüz çok uzaklarda olduğu kesin bir gelecekte de olsa, soyu çoktan tükenmiş ilk dünya hayvanlarının, dinozorların, o efsanevi ilk kuş, Archaeopteryx'in ve herhalde karada ve suda yaşayan amfibik, ilk atalarımızın laboratuvarlarında asıllarının aynı biçimiyle yaratılabileceklerini, böylece de yeryüzündeki hayatın başlangıç tarihinin koşullarını doğrudan ve deneysel yollardan inceleyebileceğimizde, bu hedef şimdilik ne kadar ütopik görünürse görünsün, kavrayacağız. 5. İlk hücrenin yapısı ve inşa planı. Enzimlerde bütün öteki yumurta akı maddeleri gibi amino asitlerden kurulu zincir moleküllerden başka bir şey değillerdir. Böyle bir molekülün tek tek halkalarını oluşturan amino asitleri de küçük birer zincir olarak göz önünde canlandırmamız gerekir. Ancak bir enzim molekülünün amino asit halkaları birbirlerine bir zincir oluşturacak biçimde eklenmezler. Amino asitler tıpkı bir şişe fırçasının temizleyici kılları gibi bir eksen çevresinde sağa sola taşacak biçimde dizilmişlerdir. Fırça örneğini göz önümüzde canlandıracak olursak, fırça uçlarının değişik amino asitlerden oluşmuş olması demek, bunların elektron kabuklarındaki elektrik yüklerinin de birbirlerinden farklı olması demektir. Farklı yükler aynı ya da ters olmaları durumunda birbirlerini iter ya da çekerler. İşte bütün bir enzim ekseni boyunca yayılan itme ve çekme güçleri, enzimin pürüzsüz, yeknesak bir zincirden çok, en azından görünüşte karmaşık bir yumak gibi bir yapı oluşturmasına yol açarlar. Bu karmaşıklık içinde daha önce molekülün üzerinde birbirlerinden uzak konumda bulunan çok belirli amino asitler birden yan yana gelirler. Enzim molekülünün yumuşaklaşmasından kaynaklanan bu durum, enzimin etkime tarzından ötürü de çok önemlidir. Çünkü bu yoldan yan yana gelen amino asitler, enzim molekülünün tayin edici özelliğini oluşturan aktif merkezlerinde kurulmasını sağlarlar. Doğanın kullandığı 20 amino asitten hangilerinin bir enzimin aktif merkezi meydana getirdiği ve bu bağları kurarken amino asitlerin nasıl kurulmuş oldukları sorusuna alacağımız yanıt, söz konusu enzimin tipik özelliklerini ve işlevini de ele verir. Başka deyişle hangi maddeye yapışabileceğini ve burada hangi kimyasal tepkimelere katalizörlük edeceğini bize söyler. Şimdiye kadar herhangi bir enzimin bir kimyasal tepkimenin hızını olağanüstü boyutlarda yükselttiğini söyledik sadece. Biyolojik bakımdan bir enzimin tipik özelliği de büyük bir önem taşır. Enzimlerin aktif merkezlerinin yer yer çok farklı bileşmelerden oluşmuşluğunun ne gibi sonuçlar verebileceğini kavrayabilmek için bildiğimiz kilit anahtarlarının dişli ağızlarını göz önünde canlandırmamız yeter. Bir anahtar ancak bu dişlerin uyabileceği çok belli bir kilidi açar ve kapar. Enzimler de madde özümleme mekanizmalarının anahtarıdırlar. Her biri çok belli başlı bir maddede gene çok belli başlı bir adımın atılmasını sağlayacak birer anahtardırlar. İşleri güçleri oksijen taşımaktan ibaret enzimler vardır. Gene kimileri çok belirli amino asitleri çok belli bir diziliş içinde sıralarlar. Bu da gene belli proteinlerin kurulmasına yol açmaları demektir. Gene bir başka tür enzim, nükleotitleri birleştirerek nükleik asit moleküllerini kurar. Bazıları hidrojeni ya da belli başlı metil gruplarını taşırlar. Kimileri nişasta moleküllerini parçalarlar, bazı moleküllerin mekansal konumlarını bozarak ve biçimlerini değiştirerek biyolojik bakımdan önemli sonuçlara yol açarlar. Biyokimyasal tepkimelerin çoğu, her bir tepkime için ayrı bir enzim öbeğinin var olmasıyla mümkün olur. Bu alabildiğine uzmanlaşmış iş bölümü, ancak belli bir enzimin gene belli bir kimyasal tepkimeye yol açması ve bunun da gene çok belli başlı bir maddeyle gerçekleşmesi anlamına gelir. Görev alanlarının böylesine kesin sınırlanması ve belli enzim öbeklerinin sadece uzmanlaştıkları ve çok belli işlevleri kendilerine ayrılmış alanlarda, belli başlı maddeler ile birlikte yerine getirmeleri aslında çok kolay anlaşılır bir nedene dayanmaktadır. Bir an için enzimlerin görevlerini yerine getirirken hareket ettikleri somut ortamı düşünelim. Ortalama bir hücrenin çapı, milimetrenin onda biri kadar ya vardır ya yoktur. Bu minicik alan içinde saniye başı binlerce, on binlerce kimyasal tepkime birbirlerine engel olmadan, birbirlerine karışmadan yan yana gerçekleşmek zorundadırlar. Örneğin üzüm şekerinin parçalanarak süt asidine dönüşmesi, bu parçalanma sırasında enerjinin bir bölümünün serbest kalması, bu enerjiyle de kasların çalışması birbiri ardından gelen en az 11 kimyasal işlemi zorunlu kılmaktadır. Bu işlemlerin her biri ayrı bir enzimin katkısıyla gerçekleşir. Doğanın buradaki çabası inanılmaz boyutlardadır. Böylesine dar bir mekan içinde, böylesine karmaşık süreçlerin aynı anda düzenli bir biçimde seyretmeleri, görevlerinde uzmanlaşmış enzimler olmadan mümkün olabilir mi? Biyologlar bugün binden fazla değişik enzim türünün varlığını biliyorlar. Bu enzimlerin her biri doğanın görevlendirdiği 20 amino asidin değişik sıralanarak kurduğu molekül zincirlerinden oluşuyor. Doğanın kullandığı amino asit çeşidi sadece 20 olduğuna göre bunların kurdukları enzim zincirlerinin farklı olması, başka deyişle bu amino asitlerden değişik enzimlerin kurulabilmesi için söz konusu amino asitlerin değişik kombinasyonlarla bir araya gelmesi demektir. İşte dizim, sequence dediğimiz ve amino asitlerin molekül bağcığı üzerindeki sıralanışı anlamına gelen olgu, enzimleri birbirlerinden ayırt eden karakteristik farklılıkların da dayanağıdır. Daha önce sözünü ettiğimiz elektrik yükleri de amino asidin enzim bağcığı üzerinde şöyle ya da böyle bir düzen içinde yer alışında etkili bir etmendir. Amino asitlerin elektrik yükleri, enzim molekülünün oluşturacağı yumağın biçiminin fiziksel özelliklerini kesinlikle belirler. Giderek molekül zinciri üzerindeki hangi amino asitlerin molekülün aktif çekirdeğini kuracak biçimde birleşeceklerini benzetmemizi anımsayacak olursak, anahtarın dişli kenarının somut görünümü verir. Bütün bu ilişkiler dizisi içinde, sonuç olarak gene de sadece molekül üzerindeki amino asitlerin dizilişleri, o enzimin hücrenin neresinde, hangi madde özümseme sürecine nasıl etkileyeceğini belirleyen unsurdur. Bu gerçeği dile getirmek için molekül biyologları, bir enzimin kendine özgü etkisi onun amino asitlerinin diziminde şifrelenmiştir derler. Aynı durumu başka türlü de ifade edebiliriz. Bir enzimin madde üzerinde hangi sonuçlara yol açacağına ilişkin bilgi, belirli bir biçime bağlı olarak onun amino asit diziminde depolanmıştır. Moleküller düzlemi çıplak gözle algılanabilen dünyanın olay ve nesnelerinin çok ötesinde bulunmaktadır. Bu alanın varlığından henüz haberimiz oldu diyebiliriz. Olağan görme yeteneğimizin ulaşabildiği vitrinin çok arkalarındaki bu gerçeklik alanına egemen koşullar, moleküller biyolojisince son 20-30 yıl içinde ortaya konmuş çok zahmetli çalışmalar ve kılı kırk yaran yöntemlerle ancak dolaylı yollardan gözlemlenip incelenebilmektedirler. Başka deyişle bu mikroalem kendini bize doğrudan sunmamakta, onun yasaları ancak bir takım çevirilerle bize ulaşmaktadır. üzerindeki sis perdesini ağır ağır aralamaya başladığımız, bildik dünyamızdan böylesine uzak bir boyutta, hayatın temellerini oluşturan bu alanda, çok çeşitli bilgilerin düzenli bir biçimde depolanmış oldukları, bu bağlamda belirli göstergelerin ve belirli bir sıralanışın gene çok belirli bir anlama geldiği ve çok belirli sonuçları da beraberinde getirdiği, üstelik bilgilerin şifrelerinin depolanmasını sağlayan göstergelerin, işaretlerin, yollama yaptıkları alanda kesinlikle özdeş olmadıkları anlaşılmıştır. Bunlar karşımızda akıllara durgunluk verecek bir alanın bulunduğunu göstermektedir. Gerçekten de nasıl ki dildeki sözcükler birer gösterge olarak yollama yaptıkları anlam alanı ile, gösterdikleri şey ile en ufak bir özdeşlikten yoksunsalar, amino asit dizilimlerinin çeşitlemelerinden doğan sözcükler de birer şifre olarak hücrede yol açtıkları şu ya da bu süreçler ile kesinlikle özdeş olmayıp, belli bir etkinliğin programını düzenleyen enformasyonlar olma özelliğini taşırlar. Söz gelimi dildeki A taksim yumuşak G taksim A taksim Ç ağaç seslerinden oluşmuş dizim, dil dışındaki bir nesne olan ağaç olgusuyla hiçbir bedensel ilinti oluşturmayıp salt bir gösterge olarak bizi bu olguya yollar. Doğadaki o dallı, yapraklı, köklü nesne ile dilin bu dizimi kesinlikle özdeş değillerdir. Moleküller düzleminin canlı bütün organizmaların en temel ve en son basamağını oluşturduğunu ortaya çıkarmakla, hayatın ne anlama geldiğine ilişkin anlayış ve görüşlerimizi, hücrenin bulgulanmasından önceki durumundan daha öteye geçirdiğimizi söylemek güçtür. Geçen yüzyıllarda hayatın incelenmesi sırasında elde edilen ilk bulgular, gerek hayvanların, gerekse insanların karmaşık bir tür makine aksamı, parçaları birbirlerine uyumlu bir aygıt gibi yorumlanmasına yol açmıştı. İşlevleri yüzyıllar süren incelemeler sonunda kesinlikle belirlenen organların bir araya geldikleri bir aygıttı organizma. Başka deyişle, söz konusu organların bir arada sahneye koydukları oyun bir bütün olarak organizmayı oluşturuyordu. Onlardan çok daha karmaşık olduğu bilinmekle birlikte, durum gene de bir buharlı makinenin pistonu, kazanı, silindiri, su papları ve çarklarıyla birbirlerine uyumlanmış çalışmasına benzetiliyordu. Derken her bir organın ayrı ayrı nasıl çalıştıkları sorunu gündeme geldi. Ardından organların hücre yapıları bulundu. Birden organizmaya ilişkin tablo da temelden değişti. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar yeni edinilmiş bilgilerin ışığında ancak aracı aygıtlarla görülebilen sonsuz sayıda minik organizmaların, hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılar olarak benimsendiler. Organizma içinde çok üst düzeylerde uzmanlaşmış milyonlarca, milyarlarca hücre bir ast-üst ilişkisi içinde el ele vermişlerdi. Bu ilişki öylesine gelişmişti ki, bu hücre öbeklerinden hiçbiri bir araya gelerek oluşturdukları organik yapı sisteminin, başka deyişle bireyin dışında kendi başlarına yaşayabilme yeteneğine sahip değillerdi artık. Şimdi bütün bu olup bitene dönüp bir kez de moleküller düzleminden baktığımızda, organizma ya da canlı bize bambaşka bir görünüm sunmaktadır. Öyle ki insanın hayal ve tasarlama gücü ve olup biteni kafasında ve gözünde canlandırma becerisi olmadan, bu alan bize en azından şimdilik kapalıdır.